Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün programımızda şehre ait organizasyondan bahsedeceğiz. Şimdi aslında şehre ait organizasyondan bahsederken özellikle İslam medeniyetinin veya medeniyet dediğimiz, çünkü medeniyet dediğimizde biz yalnızca İslam'ı anlarız. Zira Kur'an'da bu din eddin olarak, yani belirtilmiş, belirli, aynı İngilizce'deki dı takısı gibi bir şeye işaret eder, bir duruma, bir olguya işaret eder. Eddin dediğimiz zaman, Kur'an'da eddin diye ifade edilen şey İslam'dır. Medeniyet dediğimiz zaman da yalnızca İslam'ı kastettiğimizi ifade etmiş olalım, paylaşmış olalım siz kıymetli dinleyicilerimizle. Tabii batıda peki meydana gelen bu şey sivilizasyon veya civilization olarak tanımladıkları ya da bizim sonradan ortaya çıkarttığımız bir kelime olarak uygarlık şeklinde bir kullanımla geçiştirebiliriz. Ancak medeniyet dediğimizde zaten İslam'ı kastettiğimizi de ifade etmeliyiz, medeniyet. Evet, işte medeniyetin Osmanlı yorumundaki organizasyon meselesine değineceğiz. Tabii medeniyet diyorsak burada tevhidden veya organizasyon diyorsak tevhidden bahsetmek lazım. Merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle tevhid her şeyi kendi yerine koyarak sağlanabilen bir şeydir. Her şeyi yerli yerine koymak. Bu aynı zamanda adaletin de tecellisi oluyor elbette. Şehre ve şehirliğe ait problemlerin had safhaya ulaştığı günümüzde çözüme dair alternatif ve özgün fikirleri de geliştirme gayretinde olduğumuzu görüyoruz. Aslında bunun geliştiğini de söyleyebiliriz. Ülkemizin şehirlerine tek tip kıyafetlerin giydirildiği, yani bugün bir İstanbul'la İzmit arasında, Kocaeli arasında, Kocaeli ile Sakarya arasında, Antep'le Antalya arasında, Erzurum'la Ankara arasında tek tipleşme sebebiyle bir fark kalmadığını görüyoruz. İşte tek tip kıyafetlerin giydirilmesi gibidir bu. Kendimize ait uygulamalarımızın ortadan kalktığı bir zaman dilimi bu. Bize ait olanı arama çabasını saygıdeğer hem de destek verilmesi gereken bir ameliye olarak görme mecburiyetindeyiz. Bu konuda yeni fikirler üretmenin yanında üretilmiş olanları da derleyip toparlamak ve bu fikirlerin ışığı altında yeni bir şehircilik algısı oluşturmak gerekiyor. Medeniyet telakkimize uygun, işte burada medeniyet telakkimize uygun derken Osmanlı yorumu ve Anadolu coğrafyasındaki yorumdan bahsediyoruz. Şimdi coğrafyaya uygun yorum dediğimizde hemen anlaşılması gereken şey mevcut şartların en iyi şekilde uygulanması, kullanılması anlamına haiz bu kullanımımız. Mesela camekan bir yapıyı Erzurum'un eksi 40 derecesinde veya Sivas'ta veya Erzincan'da, işte Ardahan'da, Kars'ta, yani soğuk iklimlerde uygulamanız mümkün değildir ve cam oraya ait bir şey değildir. Ya da aynı şekilde camekan bir yapıyı Antalya'da uygulamanız da çok makul değildir. Bu iki yerde de oradaki tabiatın gerekliliklerine uygun malzeme elbette var. Ve bu malzeme genel itibariyle Erzurum'da da Antalya'da da, yani çok sıcakta da çok soğukta da taş şeklinde karşımıza çıkar. Buradaki uygulamaların taş şeklinde olması gerekir. Orta Anadolu'ya gittiğinizde buradaki uygulama yine kerpiç olmalıdır. Karadeniz'e gittiğinizde buradaki uygulama ahşap olmalıdır. Yani yerel çözümlerin uygulanması, kullanılması hem tabiatla uyum açısından, hem estetik açıdan, hem de sağlık açısından daha uygun olacaktır. Oradaki tabiata uygun malzemelerin kullanılması. İşte medeniyet telakkimiz dediğimizde bu telakki Anadolu, bu yaşadığımız coğrafyada İslam'ın bir takım gerekliliklerini de, İslam'ın ortaya çıkartmış olduğu o temel umdeleri de, yani temelleri de, umdeleri de alıp bir yorumda bulunmak. Kastettiğimiz tam manasıyla bu. İnsanı sahip olduğu değerler bütün içinde önceleyen bir şehircilik anlayışı işte bu telakkiye uygun, gelişmesi için evvela şehirde ne arandığına da bakmak lazım. İhtiyaçlarımızı da belirlememiz gerekiyor. Medeniyetimizin şehircilik anlayışının ortaya konmasına yönelik çabalarıyla tanıdığımız, işte hemen programın başında da ifade ettiğimiz gibi merhum Turgut Cansever, şehri mimari, toplumsal ve ekonomik organizasyon açısından ele alıyor. Her üç organizasyonun da tevhid esasına göre biçimlendiğini belirtiyor. Cansever'e göre tevhid işte her şeyi yerli yerine koymaktı. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu aynı zamanda adaletin de tecellisi. Çünkü adaletin bir tarifi de işi yerli yerince yapmak, her şeyi ait olduğu yere koymak. Bugün adalet arayışlarından bahsedebiliriz. Ancak adaletin yerli yerinde yapılması ve her şeyin ait olduğu yere konması gerekir. Bu temel kriterlerinden biridir adaletin. Turgut Cansever'in zaviyesinden bakarak şehrin mekansal, toplumsal ve ekonomik organizasyonlarının nasıl olması gerektiğini, onun bırakmış olduğu eserlerinden, onunla yapılan söyleşilerden, kitaplarından, eser derken tabii ki yapmış olduğu mimari çalışmaları, çabalarını ifade ediyoruz. Kitaplarından, söyleşilerinden çıkartmak, onunla empati kurmak mümkündür. Turgut Cansever, mimariyi insanın tüm varlık düzeyleri açısından tahlil ediyor bir kere. Cansever'e göre mimari tüm varlık düzeylerinde, maddi düzey, biyososyal düzey, psikolojik, ruhi, akli, bunların hepsi içinde, özellikle de insanın bilinç ve bütün tarihinin mekan, zaman bağlamında kimi varlık problemleri dikkate alınarak tahlil edilmesi. Şehrin mimari organizasyonu evvela hiyerarşik bir yapıyla başlıyor. Bir öncelik var, yani bir mekan inşa edilecek, husule getirilecek, bünyat edilecek. Burada hiyerarşik bir yapı var. Bireyin ve toplumun hayatını belirleyen normlar hiyerarşisi mekana da yansıyor dolayısıyla ve onu biçimlendiriyor. Müslüman için bu hiyerarşinin zirvesinde din yer edindiği için medeniyet diyoruz, duyun. Medine diyoruz, dinin yaşandığı yer veya borçlu insanların yaşadığı yer, sorumlu olan, emaneti yüklenmiş olan insanların yaşadığı yer şeklinde etimolojik olarak birçok açılım yapabiliriz. Medine veya medeniyet kelimelerine, kavramsal açılımlar getirebiliriz. İşte bu anlayış, bu dini önceleyen, onu bir hayat nizamı olarak gören anlayış, mekansal hiyerarşiye de bunu yansıtıyor. Bu durumda şehrin kalbini caminin oluşturduğunu ve hiçbir binanın ondan daha baskın durumda olmadığını görüyoruz. Bu bizim medeniyet algımızda böyle. Peki Batı'nın uygarlık anlayışında elbette Protestan ahlaka kadar aynen bizde olduğu gibidir. En azından kilisenin çan kulesinin üzerine hiçbir binanın çıkmasına müsaade edilmez Katoliklerde. Katolik şehirleri gezdiğinizde de bunu görebilirsiniz. Çan kulesi her yerden görülebilir, en azından duyulabilir bir seviyede, durumda, pozisyondadır. Şehrin kimliği her şeyden önce ilk bakışta edinilen izlenimde kendini gösterir diyoruz ya, silüet. Bunu sağlayan da mekandaki hiyerarşi işte. Mesela Nefsi İstanbul'da, bugünkü Sur içi bölgesinde, hangi yönden bakarsanız bakın en hakim unsurun Süleymaniye Camii ve diğer camiler olduğunu görmeniz mümkün. Buysa bize İstanbul'u ortaya çıkaran toplumda en üst normun İslam olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Roma'ya baktığımızda da toplumu oluşturan en üst normun devlet gücü. New York ve Levent Maslak civarında mesela bu aksa baktığımızda da ticaret ve para olduğunu görebiliriz. Manhattan'daki binalar veya Maslak'taki binalar oradaki gücün ekonomi olduğunu gösterir. Oradaki tekebbür alameti olarak gördüğümüz bu alametlerin oranın ahlakına, anlayışına, yaşam biçimine de müthiş ışık tuttuğunu, onu aslında yansıttığını da, onun bir aynası olduğunu da söyleyebiliriz. Mekan hiyerarşisinde manevi değerler ve hayat ön plana çıkartılmadı. Bizim ahlakımız bunu gerektirir. Ancak İşte her gördüğümüz silüette şöyle uzaktan baktığımızda orada neyin öncelendiğini, hiyerarşinin nasıl, ne pozisyonda olduğunu anlamanızda mümkündür. Şehir ait olduğu medeniyetin ben idrakini hem işlevsel hem de silüet olarak yansıtıyor sonuçta. İslam şehrinde güçlü ve esnek bir ben idraki söz konusu olduğuna göre bunu şehrin silüetinde görebilmeliyiz. Saadettin Ökten'e göre bir şehrin silüeti bir insan profili gibi, hatta ondan çok daha fazla ölçüde bilgi verir ve izlenim uyandırır. Şehrin dokusuysa yüzdeki çizgiler, vücut hatları ve hatta alışılmış davranışlar gibi o şehri kuranlar ve o şehirde yaşayanlar hakkında ipuçları verecektir. Medeniyetimizin oluşturduğu şehrin bir diğer önemli hususiyeti de tevhid ilkesine bağlılık. Bu ilke şehrin silüetinde kendini göstermeli ve ait olduğu medeniyetin değerleri açığa çıkmalı. Şehrin mekanında oluşturulan hiyerarşi kendisini silüette de ifade etmeli. Diğer yandan bizim şehirciliğimiz açısından şehrin silüetinde en belirgin iki öğe topografyayla uyum ve mekandaki birlik anlayışı olmalı. Uzaktan bakıldığında şehirdeki bütün unsurların birbirleriyle uyumu ve topografyaya müdahale etmeyen, onu örselemeyen yapısı ön plana çıkmalı. Doku da çok mühim. Mekan organizasyonu insanları yönlendirici, teşvik edici veya vazgeçirici etkiye sahip. Her mekansal doku bunlardan biri veya birkaçı için baskın unsurlar içeriyor. Eski İstanbul ve geleneksel Türk şehrindeki çıkmaz sokak mesela, sakinler için bir mahremiyet ve korunma sağlıyordu. Bugün biz anlayamıyoruz, algılayamıyoruz niçin bu çıkmaz sokaklar meselesini. Benzer şekilde mahalle mescitleri ve küçük camilerde dinin hayatın bir parçası olduğunu anlatmakta ve namaz kılmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda ahlaki bir öğe olarak, bir çivi olarak aslında tam orta yerde duruyor. Sokak aralarında veya mahalle mescitlerinin hazirelerinde yer alan mezarlıklarsa insanlara daima o ölüm gerçeğini hatırlatıyor ve sosyal hayat bu gerçeğe göre düzenleniyor. Her an ölümü hatırlayan bir toplumdaysa insanların birbirlerine karşı davranışları daha dostane, daha müşfik bir surette olacak. İslam şehrinde kentsel dokudaki bir diğer özellik de mimari yapının topografyaya aşırı baskınlık taşımaması. Yeryüzü şekilleri, bu şekillerin o doğal hallerinin korunması. Çünkü bir şehrin veya tabiat parçasından bahsediyoruz. Tabiat parçasının topografyası demek sadece sizin baktığınız zaman görebildiğiniz şeyleri anlatmaz. Göremediğiniz rüzgarı yönlendirici özelliği vardır mesela. Yüksekliği itibariyle oradaki flora ve fauna açısından çok farklı etkileri olabilir. Dolayısıyla bir topografya sadece dışarıdan baktığınız gibi bir yeryüzü şekli değildir. Metafiziksel, fiziksel olduğu kadar metafiziksel bir boyuta da sahiptir. İşte medeniyetimizde topografyaya saygı ön planda olduğu için coğrafyanın nerede bitip mimari eserin nerede başladığı kesin hatlarıyla belli değildir. Mesela Süleymaniye Camii'ne yakından baktığınızda Süleymaniye Camii'nin çok topografyadan keskin hatlarla ayrılmadığını görürsünüz. Hemen Süleymaniye Camii'nin deniz tarafında bir medrese vardır, Rabi Medresesi. Bu medresede mesela topografyaya hiç müdahale edilmediğini, hiçbir şekilde kazma faaliyetinin yapılmadığını ve medresenin basamak basamak eğime uygun bir şekilde inşa edildiğini görürsünüz. Süleymaniye Camii oval yapıları itibariyle çelişki oluşturmaz. Bir abideviliği vardır ama bu abideviliğini tabiata müdahalesinden, ona hükmetmesinden almaz. Çok küçük ölçekte bir camidir. Çok oval yapıda ve kesinlikle gözün hiçbir şekilde çelişkiye düşmeyeceği, aklın hiçbir şekilde çelişkiye düşmeyeceği bir hatta inşa edilmiştir. Bunu yakinen gidilip izlendiğinde, farklı cephelerinden bakıldığında dahi anlamak mümkün. İşte genel bir hayat çerçevesinden baktığımızda da Müslüman hayat algısında her an yeni bir tecellinin ortaya çıkması mümkün. Bu Allah'ın yaratıcılığının bir tezahürü ve gereği. Bu sebeple hayat kesin hatlarıyla belirlemek mümkün değildir. Bu algıyı kentsel dokuda da görmek gayet makul. Şehrin sokakları geometrik ve hepsi birbirine benzer şekilde değildir. Her mekan farklı bir biçimde sürprizlerle doldur. Efsunlu şehir diyoruz. Sürprizlerle doldur, şaşırtıcılık, yani o hayret makamı denilir ya, tasavvufta çok mühimdir hayret makamında olmak. O hayretin hep diri tutulması ve sürdürülebilir olması esastır. İnsanlar sürekli sürprizlerle karşılaşabilir. Bunu bütün eski şehirlerin sokaklarında dolaşırken görmek de gayet mümkündür. İla nihaye şehirler sadece fiziksel yapılarıyla değil, maneviyatlarıyla, kutsallıklarıyla da önemli değerler kazanır. İslam dünyasında her bir şehrin aynı zamanda kutsala açılan bir kapısı vardır. Çünkü var olan kutsallığı temsil edecek bir alana aktarma girişiminin çabası olarak biricik alandır şehir. Biz yansımayı sağlayacak bir kurguyu gerçekleştirmeliyiz. Adeta uhrevi olanı dünyevi olana nakşederek yapıyoruz bunu da. İslam medeniyetinin veya medeniyetin Osmanlı yorumunun ve diğer yorumlarda da üç aşağı beş yukarı birbiriyle iç içe geçmiş benzerlikler vardır. Genel itibariyle bunun yapıldığını, işte o manevi olanın, yani maddenin manaya hizmet etmesi, mananın da maddi olanda zuhur etmesi, kendisini belli etmesi, nakşedilmesi olarak tanımlamakta mümkün bunu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir İslam Şehri ile huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.